Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak derginin Habibullah'ın İzinde bölümünde yer alan muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hangi Çarşının Müşterisiyiz başlıklı yazıyı paylaşacağız. Server-i Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanlığın hidayeti için Yüce Rabbimizin sevip seçtiği bir rahmet elçisidir. Ey Peygamberim! De ki, ey insanlar! Şüphesiz ben yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve O'nun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve O'na uyun ki doğru yolu bulasınız. Bu evrensel davete icabet hususunda farklı milletlerin, aşiretlerin, kavimlerin kabulleri ve redleri, hasılı mücadeleleri çok farklılıklar arz eder. Ebedi saadet ve huzurun yegane davetçisi sevgili Efendimizin ilk muhatapları, şüphesiz içlerinde büyüdüğü Mekke toplumuydu. Hazreti İbrahim aleyhisselamın tevhid merkezi olarak kurulan bu mübarek şehrin sakinleri, zamanla bu temiz akidelerinden kopmuş ve bir şirk toplumuna dönüşmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 13 yıllık Mekke döneminde bütün engellemelere rağmen bu şirk toplumundan tevhid ehli bir İslam nesli vücut buldu. Fahri Kainat Efendimizin hicreti esnasında Medine'de ise Evs ve Hazreç isimli iki Arap kabilesiyle üç Yahudi kabilesi bulunmaktaydı. Yahudiler buraya Romalıların işgal, baskı ve tahriplerinden sonra Kudüs'ten gelmişler, bilhassa iktisadi bakımdan Medine'nin hakimi durumuna erişmişlerdi. Hicret akabinde Medine'nin yerlileri, Arap kabileleri gruplar halinde İslam'a gönüllerini açıp Mekke'den gelen mümin kardeşleriyle muahat, kardeşlik tesis ederken Yahudilerle de bir anlaşma yapıldı. Bu suretle Medine'de nizam sağlanmış oldu. Sadıkul Vadel Emin verdiği her sözde sadakatle sebat eden El Emin, sevgili Efendimizin anlaşmaya titizlikle riayet şeklindeki yüce duruşuna rağmen Yahudiler her fırsatta ahitlerini bozdular ve Medine'de fitne ve fesat çıkarmaktan geri kalmadılar. Mekke'de müşriklerden ayrılıp nurlu Medine'ye hicret eden Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin 10 yıllık Medine devri zaten iki grupta mücadeleyle geçmiştir. Bir tarafta münafıklar, diğer taraftaysa Yahudiler. Bu ikinci grubun Müslümanlara karşı tavrı açık ve gizli düşmanlıktı. Müminlere karşı en fazla mücadeleyi bunlar yapıyordu. Medine'de nazil olan ilk sure olan Bakara suresinde Yahudileri İslam'a davet hususuna büyük ehemmiyet verilmiştir. Bu surede umumi olarak bütün insanlar İslam'a davet edildikten sonra özelde 40 ve 162. ayetler arasında İsrailoğullarından bahsedilmiş, neredeyse surenin yarısı onlara tahsis edilmiştir. Bu ayeti celilelerde, ''Ey İsrailoğulları!'' buyurularak, kah doğrudan kendilerine hitap edilmekte, kah gaib sigasıyla bahsedilmekte, kah farklı iddiaları reddedilmekte veya kendilerine bahşedilen nimetler hatırlatılarak gönüllerinde iman arzusu uyandırılmak istenmektedir. Ne var ki bütün ilahi ikaz ve irşatlara rağmen birkaç istisna dışında bu kavim İslam'ı kabul etmemiş, kendi düşmanlıkları yanında Kureyş müşriklerini de Resulullah aleyhine tahrik etmişlerdir. Efendimiz ise Yüce Rabbimizin emriyle Yahudilerin bu eziyetlerine bir müddet sabretmiş, hatta o rahmet peygamberi sihir yaparak mübarek hayatına kasteden Lebid ve mensubu olduğu Benu Zureyk Yahudilerinden hiç kimseyi öldürtmemiştir. Yahudiler sihirbazlıkta çok maharetli olan Lebi'de altın karşılığında varlık nuruna sihir yapmasını teklif etmişler. O da bunu kabullenerek kendi usulünce düğümler yaparak Nebiler Sultanı'na sihir yapmış, bu sihrin tesiriyle sevgili Efendimiz hastalanmıştı. Hastalık günlerce sürmüş, zat-ı risaletleri yemeden ve içmeden dahi kesilmişti. Allah Teala sevgili Resulüne bu sihri kimin yaptığını, nerede nasıl yapıldığını bildirdi. Hazreti Ali ve Ammar radıyallahu anhuma görevlendirilip sihir bulundu. Cebrail aleyhisselam bu esnada Felak ve Nas surelerini getirdi. Her bir ayet okundukça bir düğüm çözüldü. Efendimiz de sanki bir bağdan kurtulmuş gibi rahatlayıverdi. Bu nazik duruma rağmen Allah Resulü bu sihri yapan Lebid'in ne yüzünü gördü ne de bu suçunu anıp başına kalktı. Medine döneminde çok özel bir yeri olan Hayber fethinde ise sevgili Peygamberimiz, "Ey Yahudi topluluğu, la ilahe illallah deyiniz, bununla mallarınızı ve kanlarınızı koruyunuz, ahiretteki hesabınızsa Allah'a aittir" buyurmasına rağmen onlar, "Musa'nın aramızdaki kitabı Tevrat'a yemin olsun ki biz ne istediğiniz şeyi yaparız ne de dinimizi bırakırız" diye karşılık verdiler. Bu anlamsız direnişlerinin devam etmesi üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam sancağını vermek üzere Hazreti Ali'yi çağırdı, ona zırh giydirip sancağı vererek şöyle buyurdu: "Ya Ali, hadi ilerle. Allah fethi müyesser kılıncaya kadar sağa sola bakınma." Hazreti Ali radıyallahu anh derhal hareket etti, sonra durdu ve arkasına dönmeden seslendi: "Ey Allah'ın Resulü, onlarla ne yapmaları için savaşayım?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirinceye kadar savaş. Bunu yaptıkları an dinin yasaklarını çiğnemedikçe kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesaplarını görmekse Allah'a aittir. Acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var. Önce onları İslam'a davet et. Şayet bu davetinde bir kişi Müslüman olsa bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlıdır." Hayber Müslümanların zaferiyle neticelenmesine rağmen sakinleri bir yere sürgün edilmedi. Kendi arazilerinde ortakçı olarak kaldılar. Tarih boyunca zulme uğradıkları her dönemde Müslümanların şefkat ve merhamet gölgesine sığınan bu kavim, bugün bütün dünyanın gözü önünde Müslüman kanı dökmeye devam ediyor. Asr-ı Saadet'te de sahip oldukları ekonomik güçle Allah'ın oğulları olmak gibi bir iddiayı dillendiren Yahudilere karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif ettiklerinde Müslümanlara Yahudilerinkinden ayrı bir çarşı ve pazar yeri göstermek istemişti. Evvela Zübeyir bin Avvam'a ait bir arazinin bir tarafını işaret etseler de Yahudilerin düşmanlıkları üzerine Medine çarşısı için daha münasip bir yer bularak "Sizin çarşınız ve pazarınız burasıdır" buyurmuşlardı. Bugün hepimize düşen öncelikle hangi çarşı ve pazarın müşterisi olduğumuzun farkında olmak, sonra elimiz, dilimiz ve sahip olduğumuz bütün imkanlarla yeryüzündeki her zulme mani olmaya çalışmak, gücümüzün yetmediği durumlarda duamızla mazlumların yanında bulunmaktır. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellem. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Hangi Çarşının Müşterisiyiz?" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam edeceğiz. Bir mülakatı aktaracağız. Doktor Adem Ergül'le Afrika'da en hayırlıyı kazanma fırsatı bize de gelseniz biz de Müslüman olmak istiyoruz başlıklı mülakatı aktarıyoruz. Hocam, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Yakın zamanda Afrika'ya bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Bu ziyaretinizdeki müşahedelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle böyle bir röportaj fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Afrika'ya ilk olarak Burkina Faso'ya 2008 yılında gitmiştim. Vakfımızın hizmetleri henüz orada başlamamıştı. Bu ziyaretim yine Burkina Faso'ya oldu. Şöyle başlayayım. Cenab-ı Hak doğru kişileri önünüze çıkarıyorsa işler gerçekten çok müstakim oluyor. Su gibi akıyor. Cenab-ı Hak kapıları bereketiyle açıyor. Rabbimiz orada da karşımıza güzel arkadaşlar, doğru isimler çıkarmış. Bugün bunu daha iyi anlıyoruz ve onlar eliyle Aziz Mahmud Hüdayi Vakfımız Afrika topraklarında da doğru bir şekilde temsil edilmeye başlanmış elhamdülillah. Vakfımızın Afrika'da 15'e yakın ülkede aktif hizmetleri var. Hepimizi birleştiren ortak paydamız iman kardeşliğimiz. Renklerin farklılığı, ülkelerin farklılığı kucaklaşmamıza engel olmuyor. Ne kadar güzel bir şey. Onlar size mütebessim bir çehreyle hoş geldiniz diyorlar. Biz de onlara mütebessim bir çehreyle hoş bulduk kardeşim diye sarılabiliyoruz. Vakfımızın ana misyonu insanın hem maddesine hem de manasına yönelik bir hizmet olunca çok yönlü bir hizmet imkan ve fırsatı doğmuş oluyor. İmandan ihsana doğru Rabbimizin güzel bir kulu nasıl olabilir ve bu yolda kardeşlerimizle nasıl yardımlaşabiliriz diyerek ebedi kardeşliğe doğru bir hizmet yolculuğuna çıkılıyor. Hizmet edenlerle hizmet edilenler arasında biz kardeşiz, bizim sizden öğreneceklerimiz var. Elbette sizin de bizde güzel gördüğünüz şeyler olabilir. Biz iyilik ve takvada yardımlaşmak için beraberiz anlayışı ve bakış açısı olunca Allah'ın rahmeti ve bereketi büyük oluyor. Aranızda saygı, sevgi ve ülfet nimeti zuhur ediyor. Bunu çok önemli görüyorum. Hüdayi hizmet elçileri gittikleri yerlerde abilik, efendilik yapmıyorlar. Hizmetkarlık yapıyorlar. Allah da o hizmetkarlığa bereket ve rahmetini lütfediyor. İnsan ihsanın kuludur derler. Ancak ihsanı birilerini kendine kul, köle edinmek için yapan varsa aslında ihsan etmiyor. Çok büyük bir bedel alıyor demektir. Dolayısıyla ihsan etmeli ama ihsanınızla, ikramınızla kimseyi kendinize kul köle edinmemelisiniz. Belki Hüdayi'nin tasavvufi bir terbiyeyle ihsan terbiyesi diyelim, böyle bir ocak oluşu bizim hizmet insanımıza da istidat ve nasibi kadar yansıyor elhamdülillah. El ele, yan yana yürüyen bir hizmet sistemi ortaya koyuyorlar. Bunun da ayrı bereketi var. Biz gerçekten Afrika'da Hüdayi Vakfı olarak çok sıcak karşılandık. Orada bir tebliğ imanı ve İslam'ı ulaştırma hizmeti var. Afrika'da hala putperest köyler, kasabalar var. Ekonomik anlamda yıllarca sömürülmüşler. Öz kaynakları tüketilmiş, fakir bırakılmışlar ama aynı zamanda imandan da mahrum kalmışlar. Bir güzel tebliğ hizmeti götürülememiş birçok köye. Düşünün, hala çanak çömleğe tapan insanlar var. Dolayısıyla ciddi bir tebliğ hizmetine ihtiyaç var. Bunun yanında bir de imanla buluşmuş insanların İslam'ı doğru bir şekilde tahsil etmesini sağlayan bir talim, öğretme hizmeti var. Onlar La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyorlar. İslam'ın ibadet hayatına dair belki birkaç ibadetini de biliyorlar. Fakat İslam bir hayat nizamıdır. Hayatın her tarafını kuşatan bir dinimiz var. O noktada da bir talime yani öğretime ihtiyaç var. İlim öğretmeye ihtiyaç var. Hamdolsun Hüdayi Vakfı gittiği bölgelere hem imanın tebliği hem İslam'ın talimi öğretilmesi hem de güzel bir Müslüman inşası terbiyesine ehemmiyet veriyor. Hocam, bu ziyaretinizde Hidayet Köyleri projesi vesilesiyle Müslüman olmuş köylerin hidayet merasimlerine de iştirak ettiniz. Hem bu projeden hem de müşahedelerinizden bahsedebilir misiniz? Daha önce ifade ettiğim gibi orada hala putperestliğin devam ettiği yerler var. Köylerde özellikle. Belki şehirlerden de devam ediyordur, kısmen bilemiyoruz. Ama birçok Afrika bölgesinde bu tür köyler var. Hidayet sesi hiç gitmedi mi acaba? Belki gitmiş olabilir ancak demek ki yeterli düzeyde, yeterli kalitede, yeterli ilgi yoğunluğuyla gitmemiş olabilir. Ya da henüz nasip olmamış diyelim. Son zamanlarda Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Afrika'nın birçok bölgesinde İslam'la şereflenen köylerimiz var. Orada her bir köyün bir kralı var. Bizdeki ağalık sistemi gibi köy sistemleri oluşmuş. O köyün kralı önemli bir isim. Herkes saygı duyuyor onlara. Toplum kendilerine itibar ediyor. Dini anlamda da kendi ritüelleri var ama kral önemli bir yerde duruyor. Belki o ritüelleri bizzat kral kendisi yönetmiyor ama onun gölgesi altında şekilleniyor. Bazen bu krallar bir yolla İslam'la tanışıyorlar, buluşuyorlar ve diyorlar ki "Ey köyümüz halkı, birlikte İslam'a girelim ne dersiniz? İslam şöyle bir dinmiş" diye kendilerine gelen birkaç davetçi neticesinde o karara varabiliyorlar. Ve o köyün hemen hemen tamamı birden "Peki" diyorlar ve Müslüman oluyorlar. Hani Asr-ı Saadet'te de biz böylesi İslam'a girişleri görüyoruz. Kabile reisi Müslüman olunca bütün kabile birden 200-300 kişi Müslüman oluyor. Burada da köylerin Müslümanlaşması böyle gruplar halinde oluşuyor. Hepsi birden kelime-i şehadet getiriyor. Bizi bu gidişimizle böyle bir köye götürdüler. Bir hidayet merasimi var dediler. Orada bir merasim oluyor. Müslümanlığa geçişi bir merasimle yapıyorlar. Vakfımızın organizatörleri önceden gidiyorlar. Bir program hazırlıyorlar. Giderken hediyeler hazırlanıyor. Hanımefendilere başörtüsü, beyefendilere takke, seccade, tesbih gibi hediyeler. Böyle köy meydanında toplanıyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor, arkasından kısa konuşmalar oluyor. Sonra hep beraber bir kelime-i şehadet getiriliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek. Şehadet getirildikten sonra o hediye paketleri dağıtılıyor. Hediye paketlerinde başörtüler var, hanımefendiler başörtüsünü örtüyor. Köyün erkeklerine takkeler, tesbihler, seccadeler veriliyor. Bakıyorsunuz ortam değişiyor, iklim değişiyor. Yani bir anda karşınızda farklılaşmış bir toplum görüyorsunuz. Yani kıyafet giyip geçmeyin çok çok önemli. O Allah'ın bir farzı. Şiar önemli bir şey ki o kitle psikolojisiyle de hepsi birden böyle birlikte tesettüre giriveriyorlar. Herkes koltuğunun altında bir seccade almış oluyor ve orada hep beraber herkes birbirini tebrik ediyor. Yüzlerindeki tebessümler değişiyor. Yani biraz önce çok farklı baktığınız insanlarla biraz sonra can ciğer kardeşiniz olarak ısını veriyorsunuz. O güzellikler, arınmışlıklar beden dilinde görünüyor. Yüzlerdeki tebessüm bakışlarda fark ediliyor. Bir anda imanın bir insanı nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü fark ediyorsunuz ve o köy İslam'da şereflenmiş oluyor. Arkadaşlarımız sağ olsunlar, yolumuzun büyüklerinin de irşadıyla şöyle bir metot uygulamışlar. Bu metot vesilesiyle çok sayıda köy İslam'la şereflenmiş. Öncelikle o köye bir mescit yapıyorlar. Çünkü hakikaten İslam mescit etrafında bir şehir medeniyeti kuruyor. Malumunuz İslam'ın ilk görünürlüğü mescitte oluyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'de ilk önce bir mescit yaptılar. Arkasından o köye bir kuyu açılıyor. Hem camiye gelenlerin rahat abdest alması hem de köye hizmet verilsin diye. Sonra o köye adeta bir Mus'ab gönderiliyor. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh gibi bir imam gönderiliyor. O imam da İslami konularda en az 3 yıl eğitim almış, yetiştirilmiş bir imam. Bir köyde İslam'ı nasıl öğretirsiniz, nasıl sevdirirsiniz, onları nasıl kardeş kılarsınız gibi konularda bir davet ve irşat eğitimi almışlar. Bunun yanında gönderilen imamın eşi de muallime oluyor. Onun da kadınlara İslam'ı güzelce öğretmesi için. İmam ve eşi muallime hanım 5 yıllık süreyle görevlendiriliyorlar. Kendisine deniliyor ki, sen 5 yıl süreyle buralısın kardeş. Bu insanlarla kardeş olacaksın. İslami hayatı talim edecek, gösterecek ve örnek olacaksın. Bu vazifeyi sana Allah Resulü vermiş gibi düşüneceksin. Sen bu köyün Mus'ab'ısın. 5 yıl iyi bir süre. Yine imama şöyle bir hedefte gösteriyorlar. 5 yıl içerisinde sen buradan senin yerine bu görevi yapabilecek bir insan çıkaracaksın. Bu köyden 2-3 tane delikanlıyı eğitim merkezimize göndereceksin. Onlar da burada yetişecekler. Köylerine döndükleri zaman hiç olmazsa bir ikisi görev alacak. İmama lojmanda yapıyorlar orada. Böyle güzel bir sistem kurulmuş. Böylece imanın orada kökleşmesini, maya tutmasını hedeflemiş oluyorlar. Hocam, anlattıklarınız gerçekten çok heyecan verici. Kitaplarda okuduğumuz sahabilerin İslam'ı, imanı taşıma imkanının bugün de var olduğunu söylüyorsunuz. Böyle büyük bir hizmete vesile olmak için neler yapabiliriz? Böylesi bir proje, yani bir cami, bir kuyu, bir lojman ve o köye vazifelendirilen imam ve ailesinin 5 yıllık maişetinin temin edilmesine yetecek kadar bir imkan, 65-70 bin euro civarında bir masraf gerektiriyor. Ama bu yatırım 5 yıl süreyle oradaki imanın adeta mayalanmasına vesile oluyor. Vakfımızın oradaki vazifeli arkadaşları kendilerine Müslüman olmak için haber gönderen 30-35 kadar köy olduğunu söylediler. Bize de gelseniz, biz de İslam'la buluşmak istiyoruz, bize de bu hizmetleri yapsanız diye. Öyle denilince fakir şaşırdım ve dedim ki, şimdi bir köy biz Müslüman olacağız diyor, size haber gönderiyor ve siz de şimdilik gelemiyoruz, biraz bekleyin, proje masrafını temin edince inşallah geleceğiz diyorsunuz, öyle mi? Hocam, mecburuz böyle yapmaya dediler. Dedim ki, bu nasıl olur? Diyelim ki buradaki insanlar tek öğün yemekle geçiniyorlar. Biz bunlara en azından iki öğün yemek yiyebilecek gıda vermemiz lazım. Çağırıyorlar ama gidemiyoruz deyince insanın şöyle diyesi geliyor. Kardeşim, ne kadar imkanınız varsa o kadarından sorumlusunuz. Dolayısıyla ne yapalım? Keşke imkanımız olsa da bütün dünyayı doyursak ama imkanımız bu kadar deme hakkına sahibiz belki. Fakat bir grup, biz Müslüman olmak istiyoruz, bize bir hidayet töreni yapın dedikleri zaman yukarıdaki cümleyi nasıl söyleyebiliriz? İnsanlar demek ki böyle bir merasimi önemli görüyor ve ancak böyle bir merasimden sonra Müslümanlığa geçiş yapmak istiyorlar. Toptan bir din değiştireceğiz, putlarımızı artık kıracağız, atacağız ve yeni bir dine geçeceğiz. Ciddi bir karar bu bizim için. Bunu topluca yapalım. Bunu bekliyor insanlar. Hani hepsi işin idrakinde olarak, madem ki karar verdim, bir an önce Müslüman olayım diyecek durumda değil. Oradaki insanların çoğu okuma yazma bilmiyor. Onlar için o birlikte Müslümanlığa geçme merasimi son derece önemli. Şimdi onlar da bu tören olmadığı sürece bekliyorlar. Bunu öğrenince dedim ki, kardeşim, şimdi bu insanların içinde bize haber gönderdikten sonra ölenler olacak. Bu ölen dini İslam üzere ölmeyecek. Peki bir insanın Müslüman olarak ölmesiyle ölmemesi arasında kıyas yapılabilir mi? Nasıl bir mesuliyet altına girdiğimizin herhalde farkındayız. Çünkü bir insana bir gün gecikerek gitmek bile vebali muciptir. Çünkü inancımıza göre Müslüman olarak gitseydi her halükarda bir şekilde cennete girecekti Allah'ın izniyle. Müslüman olarak ölene ebedi bir azap yok. Evet, fetret dönemi diye bir şey var. İslam kendisine doğru tebliğ edilmediyse Cenab-ı Hak inşallah onlara azap etmez ama cennete girmek için iman şartı var. Elhasıl böyle riskli durumu öğrenince fakir dedim ki bunu bir şekilde bizim çözmemiz lazım. Bunu en yakınımızdan başlamak üzere köyümüz, kentimiz bu halden haberdar olsalar, birçok insanımız ve kardeşimiz der ki ben 200 kişinin Müslümanlığına vesile olayım. Kardeşim benim imkanım var. 65 bin euro nedir ki? Diye böyle bir hayra vesile olabilir. Bazı kardeşlerimiz, bizim bir topluluğumuz var ve buradaki bir hidayet köyünün tamamının bu masrafını biz karşılarız der. Bunu duyurmamız lazım. Bu bize mecburiyet. Türkiye'deki bir şehir, bir kasabada, oradaki bir köyle kardeş köy olabilir. Yani bunu illaki bizim yapmamız gerekmiyor. Bir başka derneğe, bir başka vakfa, bir başka insana ulaşabiliriz. Yani illaki bizzat sizin elinizde bir insanın, bir köyün hidayete kavuşması gerekmiyor. Önemli olan siz vesile olun birilerine. Bizim bunu taşımamız, duyurmamız gerekiyor diye düşündüm. Elbette zorluklar vardır. Yeterince insan bulamayabiliriz orayı teşkilatlandırma adına ama birileri bizi, biz Müslüman olacağız, bize gelin, biz sizi bekliyoruz diyorsa ve biz bunu geciktiriyorsak, bütün Müslümanlar olarak burada hakikaten çok büyük bir mesuliyetimiz var demektir. Senin haberin olmuş, senin haberin olduğu için senin duyurman gerekiyor bu gerçeği. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ''Ya Ali, senin elinle bir tek kişinin hidayete gelmesi, yeryüzünde üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha faziletlidir.'' buyuruyor. Bu o kadar faziletli bir şey. Gerekiyorsa erzak paketi dağıtıyorsak, biz erzak paketlerini kısalım ama bir köyün hidayetine vesile olmayı öne alalım. Yani hayırda da ehem mühim sıralaması dediğimiz bir sıralama var. Bu konuyla ilgili Hüdayi Vakfımızın hakikaten proje bölümü de çok iyi çalışıyor. Böylesi bir hayır yapmak isteyen kardeşlerimiz Hüdayi Vakfı'na ulaştıkları zaman tahmin ediyorum çok kısa sürede bu büyük hayra erişeceklerdir. Bu noktada doğrusu bu Hidayet Köyleri projelerini ebedi hayatımız adına çok çok hayati ve önemli bir proje olarak görüyorum. Bu gidişimde doğrusu en çok beni etkileyen konulardan biri bu oldu. İnşallah dergimiz vesilesiyle bu mesaj doğru yerlere ve nasipli kişilere ulaşır da nice kardeşlerimizin imanla buluşmasına vesile oluruz diye ümit ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak bir mülakatı paylaştık sizinle. Doktor Adem Ergül'le yapılan mülakatı, Afrika'da en hayırlı kazanma fırsatı, bize de gelseniz, biz de Müslüman olmak istiyoruz başlığıyla Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından paylaştık sizinle. Evet, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.